Ayrım 34, Yaşam ve Yazgı, 2. Kitap, Vasili Grossman, sayfa 374. 58. Bölüm. Darenski, Kalmuk Bozkırı'ndaki görevi sırasında yaşadığı gibi sıkıcı haftaları ender olarak yaşardı. Cephe komutanlığına tam bir sessizliğin hüküm sürdüğü en sol kanatta daha fazla kalmasına gerek olmadığını, görevini yerine getirdiğini bildiren bir telgraf çekti. Ancak komutanlık Darenski'nin anlamadığı bir inatla onu geri çağırmıyordu. En kolay geçen saatler iş saatleri, en zoru dinlenme zamanıydı. Her yer kumdu, sağa sola saçılan kuru hışır hışır kum. Elbette burada da yaşam vardı. Kumun içinde kertenkeleler ve kaplumbağalar kuyruklarıyla iz bırakarak hışırdıyorlardı. Şurada burada kum renginde gevrek dikenler boy atıyordu. Havada leşlere ve çöplere bakarak çaylaklar dolanıyordu. Örümcekler yüksek ayaklarının üstünde koşup duruyorlardı. Sert doğanın yoksulluğu, Kasım ayında karsız bir çölün soğuk tek düzeliği, galiba insanları ruhsal çöküntüye uğratmıştı. Sadece insanların günlük yaşamı değil, düşünceleri de kısırdı. Aynı şekilde sıkıcıydı. Darenski bu bezdirici kum tek düzeliğine yavaş yavaş boyun eğmişti. Yemeğe karşı her zaman ilgisizdi. Ama burada sürekli olarak yemek düşünüyordu. Birinci yemek olarak darı ve salamura domatesten ekşi duru bir çorba. İkinci olarak yine darıdan yapılmış lapa, yaşamının karabasanı olmuştu. Loş samanlıkta tahta bir masanın başında oturmuş, düz teneke kaplardan çorba yudumlayan insanlara bakarken içi sıkılıyordu. Kaşık seslerini duymamak, mide bulandırıcı kokuyu hissetmemek için bir an önce yemekhaneden çıkmak istiyordu. Ama açık havaya çıktığında yemekhane tekrar kendisine doğru çekiyordu. Yemekhaneyi düşünüyor, yarınki öğle yemeğine kaç saat kaldığını hesaplıyordu. Geceleri köy evlerinin içi soğuk oluyordu ve Darenski uyuyamıyordu. Sırtı, kulakları, ayakları, ellerinin parmakları donuyor, yanakları buz kesiyordu. Üstünü çıkarmadan yatıyordu. Ayaklarına iki çift dolak, başına havlu sarıyordu. İlk başta burada görüştüğü insanların kafalarını savaş değil yemek, tütün, çamaşır yıkama gibi sorunlarla dolu olmasına şaşırıyordu. Ama kısa süre sonra Darenski, tümen ve batarya komutanlarıyla topların kışa hazırlanması, mühimmat ikmali konularında konuşurken, kendi kafasının da her türlü günlük telaşlarla, umutlarla ve üzüntülerle dolu olduğunu fark etti. Cephe karargahı erişilemeyecek kadar uzak görünüyordu. Darenski en azını bir günlüğüne olsun Elista'daki ordu karargahına gitmeyi hayal ediyordu. Ama bu yolculuğu gözünde canlandırırken mavi gözlü Alla Sergeyevna ile görüşmeyi değil, banyo yapmayı, tertemiz çamaşırları, erişte çorbasını düşünüyordu. Bova'nın evinde gecelemek bile şimdi ona hoş görünüyordu. Bova'nın kulübesi o kadar da kötü değildi. Hem Bova'yla çamaşır yıkamaktan ya da çorbadan konuşmazlardı. Bitler çok canını yakıyordu. Neden bu kadar sık kaşındığını uzun süredir anlamıyor, işle ilgili bir konuşma yaparken birden koltuk altını ya da kalçasını hart hart kaşımaya başladığında karşısındakinin anlayışlı gülümsemesini fark etmiyordu. Gün geçtikçe kaşıntıları artıyordu. Köprücük kemiğinin etrafı ve koltuk altlarındaki yanma ve kaşıntı alışkanlık halini almıştı. Egzama başladığını sanıyordu ve bunu derisinin kurumasıyla, toz ve kumdan tahriş olmasıyla açıklıyordu. Bazen kaşıntı o kadar dayanılmaz, o kadar can yakıcı oluyordu ki, yolda yürürken duruyor ve bacağını, karnını, kuyruk sokumunu kazır gibi kaşımaya başlıyordu. Vücudu özellikle de geceleri çok kaşınıyordu. Darenski uyanıyor ve uzun süre kudurmuş gibi tırnaklarıyla göğsünün derisini parçalıyordu. Bir gün sırt üstü yatarken ayağını yukarı kaldırdı ve ahlayarak vahlayarak baldırını kaşımaya koyuldu. Egzama sıcak da artardı, bunu fark etmişti. Battaniyenin altında vücudu kaşınıyor ve dayanılmaz şekilde yanıyordu. Gece soğuk havaya çıktığında kaşıntı duruyordu. Taburun sağlık merkezine gidip egzama için merhem istemeyi düşünüyordu. Bir sabah gömleğinin yakasını çekiştirdi ve yakanın üzerinde dikiş boyunca sıra halinde uykulu ve besili bitler gördü. Sayıları çok fazlaydı. Darenski korku ve utanç içinde yanındaki yatakta yatan yüzbaşıya baktı. Yüzbaşı uyanmış yatağın üstünde oturuyor ve hırslı bir yüz ifadesiyle önüne yaydığı iç donunun üstündeki bitleri eziyordu. Yüzbaşının dudakları sessizce kımıldıyordu. Herhalde çetele çıkarıyordu. Darenski gömleğini çıkardı ve aynı işi yapmaya koyuldu. Sessiz, sisli bir sabahtı. Silah sesi, uçakların uğultusu yoktu. Bu yüzden komutanların tırnakları altında can veren bitlerin çıtırtısı çok açık bir şekilde duyuluyordu. Yüzbaşı Darenski'ye şöyle bir göz atıp, "Of, bu da esaslıymış, ayı gibi" diye mırıldandı. Darenski gömleğin yakasından gözlerini ayırmadan, "Toz falan vermiyorlar mı?" dedi. "Veriyorlar," dedi yüzbaşı, "ne işe yarayacak ki? Banyo yapmak gerek. Oysa burada içmeye bile su yetmiyor. Yemekhanede kapları neredeyse hiç yıkamıyorlar. Sudan tasarruf ediyorlar. Banyo nerede?"
"Ya dezenfeksiyon odaları?"
"Olsa ne olur? Üniforma yandığıyla kalıyor. Bitin ise ancak yanakları kızarıyor. Ah, biz Piyonza'da yedekteyken nasıl yaşardık? Yemekhaneye bile gitmezdim. Ev sahibi kadın yemek yapardı. O kadar yaşlı bir kadın değildi. Hem de etine dolgun. Haftada iki kere banyo, her gün bira." Yüzbaşı Penza yerine mahsus Piyonza diyordu.
"Elden ne gelir?" dedi Darenski. "Piyonza uzak."
Yüzbaşı Darenski'ye ciddi bir ifadeyle bakarak gizli bir şey söyler gibi, "İyi bir yöntem var yarbay yoldaş," dedi. "Enfiye, tuğlayı ezip enfiye ile karıştıracaksın, çamaşırlarını serpeceksin. Bit aksırmaya başlıyor, sarsılıyor ve kafasını tuğlaya çarpıp kırıyor." Yüzü ciddiydi. Darenski de yüzbaşının şaka yaptığını birden anlamadı. Darenski birkaç gün sonra bu konu üzerine onlarca hikaye dinledi. Anlaşılan bit kültürü çok zengindi. Gündüzleri ve geceleri kafası artık pek çok sorunla doluydu. Yemek, çamaşır yıkamak, üniforma değiştirmek, toz, kızgın bir şişe yardımıyla bitleri ütülemek, bitleri soğukta öldürmek, bitleri yakmak. Kadınları düşünmekten vazgeçmişti ve kampta katillerden duyduğu bir atasözünü anımsıyordu.
"Yaşayacaksın ama aşık olmayacaksın."
59. Bölüm. Darenski bütün günü topçu tümeninin mevzilerinde geçirdi. Gün boyunca tek bir silah sesi duymadı. Havada tek bir uçak görünmedi. Tümen komutanı genç Kazak Rusça sözcükleri teker teker söyleyerek Darenski'ye şöyle dedi.
"Gelecek yıl burada bir bahçe yapmayı düşünüyorum. Kavun yemeye gelin."
Tümen komutanı için burada bulunmak kötü bir şey değildi. Beyaz dişlerini göstererek espri yapıyordu. Kısa eğri bacaklarının üstünde derin kumlarda kolayca hızlı hızlı yürüyor, katranlı karton parçalarıyla örtülü kulübelerin yanında koşulmuş halde duran develeri okşuyordu. Ancak genç kazağın neşeli hali Darenski'yi sinirlendiriyordu ve yalnız kalma isteğiyle gündüz gittiği halde 1. Bataryanın atış mevzilerine akşama doğru tekrar gitti. Ay doğmuştu, inanılmaz derecede büyük, kızıldan çok kara. Çabalamaktan kıpkırmızı kesilerek saydam karanlık gökyüzünde yükseliyordu. Ve gece ayın öfkeli ışığında çöl uzun namlulu toplar, tank savarlar ve havan topları son derece kaygı verici, son derece kuşku uyandırıcı görünüyordu. Cephane sandığı ve kuru ot yüklü gıcırdayan tahta arabalara koşulmuş develerin oluşturduğu kervan yolda uzayıp gidiyordu. Bir araya gelmeyecek her şey. Römorklu traktörler, Ordu gazetesinin baskı makinelerini taşıyan kamyon, alıcı verici radyonun ince anteni, develerin uzun boyunları, develerin sanki bedenlerinde tek bir sert kemik yokmuşçasına dalgalı, ağır yürüyüşleri bir aradaydı. Hepsi kauçuktan yapılmış gibi görünüyordu. Develer geçti, soğuk havada kuru ot kokusu kaldı. İşte Prens Igor'un askerlerinin çarpıştığı çölün üstünde de kızıldan çok kara koskocaman ay aynı böyle doğmuştu. Pers ordularının Yunanistan'a yürüdüğü, Roma lejyonlarının Alman ormanlarını istila ettiği, birinci konsülün taburlarının geceyi piramidin önünde karşıladıkları zaman da ay gökyüzünde işte aynı böyle duruyordu. İnsan bilinci geçmişe bakarken büyük olayların tortusunu her zaman ince elekten geçirir. Askerlerin acılarını, heyecanını, üzüntülerini eleyip ayırır. Zafer kazanan orduların ve yenilgiye uğrayan orduların düzeninin nasıl olduğunu, savaşa katılan kaç tane savaş arabası, kaç tane mancınık, fil ya da top, tank ve bombardıman uçağı olduğunu anlatan boş bir hikaye kalır bellekte. Bellekte bilgili ve şanslı komutanın merkezi nasıl bağladığını ve darbeyi kanada indirdiğini, tepelerin ardında bir anda ortaya çıkan yedeklerin nasıl savaşın sonucunu belirlediğini anlatan bir hikaye kalır. İşte hepsi budur. Bir de vatanına dönen şanslı komutanın hükümdarı tahttan indirmek niyetinde olduğundan, işkillenildiğine ve vatanını kurtarmanın karşılığını kellesiyle ödediğine ya da şansı varsa sürgünle atlattığına ilişkin alışılmış hikaye vardır. İşte bir ressamın yaptığı geçmiş bir muharebenin resmi. Savaş alanının üstünde kocaman donuk bir ay, alçakta asılı duruyor, zırhlarının içinde yiğitler kollarını geniş geniş açmış uyuyorlar. Parçalanmış savaş arabaları ya da havaya uçurulmuş tanklar yerlerde sürünüyor. İşte ellerinde otomatik silahlarıyla muzaffer askerler, dalgalanan muşamba yağmurlukları içinde bakır kartallı Roma miğferleri, muhafız kıtasının kürk şapkaları başlarında. Darenski suratını asmış topçu bataryasının atış mevzilerinde bir cephane kutusunun üstüne oturmuş, topların yanında kaputlarının altında yatan iki Kızıl Ordu askerinin konuşmasını dinliyordu. Batarya komutanı siyasi eğitmenle birlikte tümen karargahına gitmişti. Topçuların muhabereciden kim olduğunu öğrendikleri cephe karargahının temsilcisi yarbay görünüşe göre derin bir uykuya dalmıştı. Kızıl Ordu askerleri sarma sigaralarını sakin sakin tüttürüyorlar, havaya sıcak duman kümeleri bırakıyorlardı. Görünüşe bakılırsa bunlar gerçek dostları her zaman farklı kılan bir duyguyla, birinin yaşamında olan küçücük boş bir şeyin, diğeri için her zaman önemli ve ilginç olduğu güven duygusuyla birbirine bağlı iki arkadaştı. Sonra diye soruyordu biri sanki alay edermiş ve umurunda değilmiş gibi. Diğeri pek istekli değilmişçesine yanıtlıyordu. Ne söyleyip duruyorsun? Onu tanıyor musun sanki? Adamın ayakları ağrıyor, bu botlarla yürüyemez. Ne olmuş? Botlarla kaldı işte, yalın ayak yürüyecek değil ya. Demek çizme vermediler dedi ikincisi ve sesinde alaydan ve umursamazlıktan iz yoktu. Olaya büyük bir ilgi gösteriyordu. Sonra evlerinden konuşmaya başladılar. Bir kadın mektupta ne yazar? O yok, şu yok. Kah oğlan hasta, kah kız hasta. Kadın işte, bilirsin. Benimki öyle açık yazıyor ki, cephede sizin tayınınız var, biz ise burada askeri güçlükler yüzünden mahvoluyoruz. Kadın haklı dedi birincisi. Savaştan uzakta evinde oturuyor ve ileri cephede ne olduğunu anlayamıyor. Gözünü senin tayınına dikiyor. Doğru diye onayladı ikincisi. Gaz yağı bulamamış. Dünyada bundan daha kötü bir şey olmadığını sanıyor. Belli ki kuyrukta beklemek bu kumlarda şişelerle tankları geri püskürtmekten daha zor. Hem kendisi hem de arkadaşı Almanların burada bir kez bile tankları devreye sokmadıklarını bildikleri halde tanklardan ve şişelerden söz etmişti. Burada geceleyin çölde ortaya çıkmış olan yaşamda kime daha fazla ağırlık düşer, kadına mı erkeğe mi konusundaki ezeli aile konuşmasını daha tamamlamadan biri kararsız bir şekilde şöyle dedi. Bununla birlikte benimki hasta, bel kemiğinde bir terslik var. Ağır kaldırıyor ve sonra bir hafta yatıyor. Ve yine konuşmanın yönü değişti. Çevrenin ne kadar susuz, iğrenç olduğundan söz etmeye başladılar. Darenski'ye daha yakın yerde yatan asker şöyle dedi. Benim keyfimi kaçırmak için yazmıyor, durumu anlamıyor sadece. Birinci topçu asker karıları hakkında söylediği kötü sözleri hem yatsımak hem de bu sözlerden geri dönmemek için "Doğru, hep benim aptallığımdan" diye ekledi. Sonra sigaralarını tüttürdüler, bir süre sustular ve tehlikesiz tıraş bıçaklarından ve tehlikeli usturalardan, batarya komutanının yeni ceketinden, ne kadar zor olursa olsun yine de bu dünyada yaşamak istediklerinden konuşmaya başladılar. "Baksana nasıl bir gece. Biliyor musun, daha ilkokuldayken şöyle bir resim görmüştüm. Ay tarlaların üstünde duruyor ve çevrede can vermiş yiğitler yatıyor."
"Ne benzerlik var ki?" diyerek güldü ikincisi. "Onlar yiğitmiş, biz ise serçe soyundan geliyoruz. Yaptığımız anlamsız bir iş."
60. Bölüm. Dağrenski'nin sağından sessizliği bozan bir patlama duyuldu. Alışkın bir kulak 103 milimetre diye saptadı. Düşman havan toplarının ve mermilerin patlamaları ile ilgili düşünceler geçti aklından.
"Öylesine bir atış mı? Tek mi? Deneme atışı mı? Hedefi çatal içine almamış olsun. Ya ani bir baskınsa? Tankları devreye sokmasınlar."
Savaşa alışkın olan insanların hepsi kulak kabarttılar. Aşağı yukarı Dağrenski'nin düşündüğü şeyleri düşündüler. Savaşa alışkın insanlar yüzlerce ses arasından tek bir tanesini, gerçekten tehlikeli olanı ayırt edebilirler. Bir asker neyle meşgul olursa olsun, ister elinde bir kaşık tutsun, ister tüfeğini temizlesin, ister mektup yazsın, ister parmağıyla burnunu karıştırsın, ister gazete okusun ya da bazen boş zamanlarında askerleri ziyaret eden hiçbir şey düşünmeme durumunda bulunsun, hemen o anda başını çevirir, aç gözlü dikkatli kulağını uzatır. Anında yanıt alındı. Sağ taraftan sonra sol taraftan birkaç patlama duyuldu ve çevredeki her şey çatırdamaya, gümbürdemeye, dumanlar çıkarmaya, yerinden oynamaya başladı. Topçu taarruzuydu bu. Duman, toz ve kumların arasından patlama ateşleri parlıyor, patlama ateşlerinin içinden de dumanlar çıkıyordu. İnsanlar koşuyorlar, yere düşüyorlardı. Çölü keskin bir çığlık kaplamıştı. Havan topları develerin yakınında patlamaya başlamıştı. Hayvanlar arabaları devirerek parçalanmış koşumları arkalarından sürükleyerek koşuyordu. Dağrenski patlayan mermileri ve havan toplarını önemsemeksizin korkunç manzaradan şaşkına dönmüş bir halde ayağa kalktı. Burada vatanının son günlerini gördüğü düşüncesi görülmemiş bir açıklıkla aklından geçti. Ölüme mahkum olduğu duygusuna kapıldı. Kumların arasında koşuşan develerin korkunç çığlıkları, Rusların kaygılı sesleri, sığınaklara koşan insanlar. Rusya ölüyordu. Soğuk Asya kumlarına kadar sürülmüş olarak burada ölüyordu. Somurtkan ve umursamaz ayın altında ölüyordu. Ve Dağrenski'nin sonsuz şekilde sevdiği güzelim Rusça sözcükler, kaçan Alman havan toplarıyla yaralanan develerin korku ve umutsuzluk dolu çığlıklarıyla birleşiyordu. Bu çok acı dakikada öfke değil, nefret değil, dünyada yaşayan bütün zayıf ve zavallı insanlara karşı kardeşlik duygusu hissediyordu. Bozkır'da karşılaştığı Kalmuk'un esmer, yaşlı yüzü belirmişti gözünün önünde nedense. Ve bu yüz ona çok uzun zamandır tanıdığı biri gibi görünmüştü. "Ne yapalım, alnımıza böyle yazılmış" diye düşündü ve yenilgiye uğranılacak olursa bu dünyada yaşamasına gerek olmadığını anlamıştı. Yarıklara girip oturmuş askerlere baktı. Bu keyifsiz çarpışmada batarya komutanlığını üstlenmeye hazır, fiyakalı bir tavır takınarak "Hey telefoncu, buraya, yanıma gel" diye bağırdı. Patlamaların gümbürtüsü ise bir anda kesildi. O gece Stalin'in emriyle 3 cephe komutanı Vatunin, Rokossovski ve Yeremenko ordularına Stalingrad çarpışmasının yazgısını, Paulus'un 330 bin kişilik ordusunun yazgısını 100 saat içinde belirleyen, savaşın akışında dönüm noktası yaratan taarruz emrini verdiler. Karargâhta Dağrenski'yi bir telgraf bekliyordu. Albay Novikov'un tank kol ordusuna gitmesi ve genelkurmay grubunu kol ordunun askeri hareketleri hakkında bilgilendirmesi emrediliyordu.
34. Ayrımın sonu. Sayfa 384.